Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen iler sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.
Fotoğrafın tamamından iyi günler. YouTube ekranımızda Yavuz'u görebilirsiniz. Şaşırmayın. Bu saatte biz varız. Yavuz hafta içi biliyorsunuz akşamları. Ben Ahu Özyurt. Fotoğrafın tamamında hafta sonları artık öğleden sonraları beraber oluyoruz. Bugün birkaç tane konumuz var ama günün sıcak geçmesi tabii Sayın Cumhurbaşkanı Kartal'da yıkılan binayı da kurtulanları önce hastanede ziyaret etti. Şu dakikalarda ölen, hayatını kaybeden Alemdar ailesi, bir aileden 9 kişi birden o yıkılan binada aramızdan ayrıldı. Öldüler. Şimdi onun cenazesine de gördüğümüz kadarıyla devlet ricali bir şekilde katılacak. Hastanedeki ziyarette de gördüğüm kadarıyla yüzler gülüyor. Vatandaşlarımız o enkazın altından çıktıkları için mutlu olsalar gerek ya da Sayın Cumhurbaşkanı ayaklarına kadar geldi onları ziyaret etti diye herhalde biraz mutlu olmuşlar ama yaşadığımız trajediyi değiştirmiyor. Kolay kolay da unutabileceğimiz bir şey değil. İşin ilginç tarafı yayın yasağı nedeniyle meslektaşlarımız da bu meseleyle ilgili ne yorum yaptırabiliyorlar ne konuk alabiliyorlar. Böyle saçma sapan bir şey devam ediyor. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı olay yerine gidiyor. Almamız gereken tedbirler var. Biz buradan ders alacağız diyor. Eyvallah tamam da giden canlar 17'ye çıktı galiba yanılmıyorsam. Resmi açıklamayı da Sayın Süleyman Soylu yapıyor. Her gün bir tane taksimetre atar gibi ölü sayısı arttıkça rakam veriyor. Onun dışında da kimseye bir şey yaptırılmıyor. Neyse bunları da birazdan konuşacağız. Bugün önce Mete Gündoğan hocamızla telefonda ekonomi nereye gidiyor konuşacağız. Çünkü dünkü konuşmalar çok, dünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları çok çarpıcı. Eğer hani domatese patlıcana takmışlar bir mermi kaç para ediyor, bir F-16 kaç para ediyor, bunu biliyorlar mı diyor. Şimdi bu önemli bir saptama ama devletin zirvesiyle sokaktaki vatandaşın nereden baktığı arasındaki farkı da çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Tanzim satış mağazaları anladığımız kadarıyla yolda, onlar gelecek. Yani devlet 60 yıl sonra belki de kendi eliyle marketçiliğe giriyor. Şeker fabrikalarını kapattık, bir yığın başka şeyi de kapattık ve sattık. Ama devlet birdenbire perakendecilik yapmaya heves etti. Sümer Bank'ı satanları, kapatanları, aşağılayanları saymıyoruz. Onları unutmadık, kenara koyduk. Sonra sevgili Nilden Postalcı'yla CHP'de çok tartışma yaratan kadın aday yok mu meselesini konuşacağız. Ya da kadınlar kadınların aday gösterilmesini istemiyor mu meselesini masaya yatıracağız. Geçen hafta sevgili Serra Karaçam'la konuşmak istemiştik ama hakikaten hava muhalefetiymiş. Telefonda onu da soracağız. Washington'da telefonlar, elektrikler kesilmiş. Buz gibi bir havada hakikaten sigortalar vesaire atmış. Bir iletişim sıkıntımız olmuştu. Bu hafta önemli çünkü Sayın Mevlüt Çavuşoğlu oradaydı. Bir de Mike Pompeo'nun enteresan bir haritasını konuştu kamuoyu. Ve son bölümde meslektaşımız Muhafazakar Camii'yi yakından tanıyan Veysi Dündar'a, Beyoğlu'nu çok iyi bilen Veysi Dündar'a Alper Taş'ın adaylığını soracağız. Yeni parti geliyor mu, kulisleri soracağız. Başlayalım bakalım, telefonumuz hazırsa. Birazdan başlıyormuşuz o zaman. Hadi bakalım diyelim. Şimdi bugünün tartışma konusu Kartal'da yıkılan binanın altından kurtulanlar, sonrasında devletin ekonomide alacağı tedbirler, kentsel dönüşüm meselesi bir ranta dönüştü, imar affı meselesi, çünkü o binada gerçekten bir imar affı durumu varmış. Devlet bunu bir gelir kalemi olarak saydı ama 5 katlık binayı 8 kata çıkartırsınız. Sonra da işte günlerdir camlar çatır diyordu, binadan sesler geliyordu diyen vatandaşlarımız hastanelerdeler. Sayın Cumhurbaşkanı da cenazeye gidiyor şu dakikalarda izliyorsanız. Ben sevgili Mete Hoca'yı daha fazla bekletmeyeyim telefon attığımızda. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Şimdi bu Kartal meselesini biz sonra yine konuşacağız ama ben önce size şu hakikaten bu hafta böyle ard arda attığınız sıralı tweetler, IMF ile görüşme yok, olmasa da daha iyi ama sadece IMF değil bu meselenin müsebbibi diye uyarılarınız vardı. Evet. Türkiye şimdi bir tercih yapmış durumda. IMF ile görüşmeyeceğiz, hiçbir şekilde görüşmeyeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı ama öbür taraftan Varlık Fonu var. Onun borçlanması için bazı önemli bankalara, bir tanesi bir Çin bankası mesela, yetki verilmiş durumda. Farklı bir metot mu arıyor Türkiye? IMF'ye oturmadan bir bu krizden çözüm bulmanın yolunu mu arıyor? Ne görüyorsunuz ve siz ne öneriyorsunuz?
Ben bunu şöyle yorumluyorum. IMF ile biz normalde 1958'de bir 4 Ağustos 58'de bazı kararlara imza atıldı, işte 60'ta da 61'de standby anlaşmaları başladı. 60 yıl sürdü IMF'den kurtulmak ve halkın hafızasında bir IMF antipsi oluştu.
Doğru.
Dolayısıyla IMF ile bu hükümet tekrar masaya oturduk dediği anda bu 60 yıllık hafıza tekrar canlanacak. O 60 yıllık ruh gelecek. Bundan çekiniyor diye tahmin ediyorum. Hı hı. Ama jenerik olarak IMF anlaşması şeyini kullanırsak, şablonunu, hı hı, Türkiye'nin ya da bu coğrafyada biz Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve Türkiye'de 4 defadır yapılan hatayı tekrar etmiş olacağız. Nedir o hata? İşte Abdülhamit döneminde olan Duyun Ümmiye, Menderes döneminde hemen akabinde imzalanan standby anlaşmaları, Özal'la sağlanan o büyük ticari çalışmalar sonrasında özelleştirmeyle birçok ağır borçlarla, yüksek faizlerle yapmış olduğumuz geri ödemeler, hı hı, ve şimdi de İşte yaklaşık 12-15 yıllık bir iktidar döneminde gelen sıcak paranın sonunda vadesi gelip çeviremez hale geldiğimiz zaman biz tekrar 120-150 milyar dolarlık bir büyük paket anlaşması peşindeyiz. Bunu IMF sağlayabilir. Ama IMF'den tekrar kurtuluş dediğim gibi 80 yılımızı alır.
Bu rakam çok büyük bir rakam hocam.
Olarak yani 60 yıla nispeten söylüyorum bunu.
Kesiyorum sözünüzü ama 120 milyar dolar mı dedik? Ben doğru mu duydum hocam?
Tabii şu anda zaten bizim yıllık çevirmek mecburiyetinde olduğumuz borç yaklaşık 114 milyar ile 120 milyar dolar arası. Yani biz bu kadar parayı çeviriyoruz. Bulup faizlerini tekrar tanzim edip tekrar öteliyoruz. Biz hala hazırda bu ne demektir? Haftada yaklaşık 2 milyar dolar çeviriyoruz. Bunu da hazinenin borçlanma istatistiklerini çıkarıp baktığınızda her hafta, bir hafta geçerse, iki hafta geçerse daha sonra 3 milyar dolar, 5 milyar dolar sürekli borçlanıyoruz yani. Borçlanmak demek geri borç ödemesi artı faiz ödemesi, var olan borcu, zamanı gelmiş olan diyelim ki 2 milyar dolar borcu işte bir sene sonra, 3 sene sonraya öteliyoruz. Arada o paranın bedelini faiz olarak ödüyoruz. Onun için de faiz, zaten faiz ödemeleri bu Sayın Bakan'ın açıklamış olduğu yeni ekonomi programı YEP'te mesela 2019'da bütçenin %12.2'si, 2020'de %13.2'si, 2021'de %16.8'i faiz ödemelerine gidecek diye bir planlama yapılmış. Ha bunlar ne kadardı? Bunlar %7 civarında, 7-8 civarındaydı. 2021'de iki katına çıkıyor ödeme. Çünkü bu kadar yüksek bir borç çevirmeye çalışıyoruz. Gelinen nokta budur. Bu dördüncü kez bu noktaya geliyoruz. Yani buradan büyük meblağ bir kredi paketi bulmadan çıkış gözükmüyor.
Peki IMF ile yapmayalım diyorsunuz. Bu faiz sarmalına bir daha düşmeyelim.
IMF ile de yapılmaması gerekiyor. Başka, yani IMF anlaşmasını jenerik isim olarak
kullanıyorsunuz.
Başka,
doğru.
Diyelim ki Çinlilerle, Ruslarla, başka gruplarla da yapılmaması gerekiyor. Türkiye'nin mevcut borca dayalı para sisteminden kendisini çekmesi gerekiyor. Bu ne demektir? Yapısal değişiklik yapacak. Korkmadan Merkez Bankası'nı bir devletin tamamen kontrolünde, uhdesinde olacak şekilde, ama para üretimini anayasal bir matematik formülle, anayasanın teminatında bir matematik formülle gerçekleştireceği yeni bir sistem kurgulayacak ki ben bunu kitaplarımda yazdım. Hı hı. Nasıl yapılabilir? Ancak bu şekilde kurtulabilir. Borçları da ayrıca bir borç başkanlığı ya da bakanlığı diye bir şey oluşturacak. İşte borç konferansından tutun da o da oturacak, o borçları tasfiye edecek.
Peki
yani bu sürdürülebilir bir şey değil yani. Öteledik, öteledik, öteledik, öteledik. Sonunda geldiği ötleyemez, çeviremez hale geldik artık.
Ya bir noktada hani bir gün Rusya'nın 20 yıl önce dediği gibi ben ödemiyorum kardeşim diyeceğiz. Veya
hayır, ona ödüyor. Yok, siz yani taahhütleri, Türkiye taahhütlerinden vazgeçecek değil yani. Ödemeyeceği, ödemiyorum diyeceği şey faizdir sadece.
Doğru.
Ben borçlarıma sadığım ama ben faiz ödemeyeceğim diyecek. Ne içeride ne dışarıda, çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın çok net bir şekilde bize yasakladığı, alınmasını da ödenmesini de yasakladığı bir meblağ. Ve bunu savaş sebebi olarak sayıyor Cenab-ı Allah. Siz bunu çok net olarak söyleyeceksiniz. Yani Allah'tan korkmak lazım. Yani öteki adamlardan ne diyor korkuyoruz ki?
Peki o yani dini kısmını da hakikaten sizinle sık sık konuşuruz. Benim burada merak ettiğim bir şey var efendim. Şimdi hazine dediğinizi yapabilir. Kendince daha kapalı bir sisteme, daha şeye geçebilir. Hani uluslararası sistemden çıkma anlamında biraz atabilir, ama Türkiye'nin çok büyük yurt dışından borç alan şirketleri var. Bunlar da bir gecede artık bu sistemin içinde olmayan bir devletin şirketleri haline gelecekler ve onların borcunun ödenmesi çok daha sıkıntılı bir şeye dönüşmeyecek mi sizce?
Bakın, onların borcunun, şimdi onların ticaretinin, şimdi şu iki şeyi ayırmak lazım. Ekonomik sistemle finansal sistem birbirlerinden farklıdır.
Tamam.
Biz finansal sistemle ekonomik sistemi aynı potada değerlendiriyoruz.
Doğru.
Finansal sistem çöktüğü zaman ekonomik sistem de çökmüş diye varsayıyoruz. Bu yanlış bir şey. Siz ekonomi yürüsün diye kendiniz işte kıymetli maden, altın üzerinden, gümüş üzerinden her türlü uluslararası anlaşmaları, ticareti yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Başkaları yabancı parayla da alışveriş yapabilirsin. Bunda da bir sorun yok. Ama devlet olarak bu sistemi kurgularken faize dayalı bir finansman sistemi üzerinden kurgulayamazsınız.
Hmm.
Eğer bunu yaptığınız takdirde siz böyle bir noktaya geliyorsunuz ki bütçenin işte neredeyse %20'sini, yani 1/5'ini faize veriyorsunuz. Yanlış olan budur. Bir finansal sistemi yeniden yapılandırmak demek, uluslararası ticari mekanizmadan dışarı çıkmak, dünyadan kopmak manasına gelmiyor. Yani bunu ben zaman zaman anlatmakta zorlanıyorum.
Doğru.
Çünkü insanların kafasında bir olgu var. Bunların ikisi bir. Finans sistemi çöktüğü zaman ekonomik sistem çöküyor. Bu yanlış bir şey. Buna müsaade etmemek lazım. Finans sistemi taahhütler sistemidir. Ekonomik sistem reel üretim sistemidir.
Doğru.
Siz taahhütlerinizi yeniden yapılandırırken üretim tezgahlarınızı yani fabrikalarınızı kapatmamanız gerekiyor. Bunun için işte yapısal tedbirler, değişimler yapılması gerekiyor.
Peki ama dediğiniz gibi hani Türkiye'nin önceliğini reel sektöre, üretime vesaireye kaydırabilmesi için de ya da mevcut çarkların dönmeye devam edebilmesi için de bir sıcak para akışı gerekiyor. Bunu
siz öyle kurguladınız sisteminizi. Heh. Yani mevcut sisteminizi öyle kurguladınız. Buna mecbur değildiniz.
Öyle mi? Bunun dışında tabii. Bir sistem olsa nasıl olur? Bu saatten sonra nasıl olur hocam?
Çok iyi olur. Hiçbir sorun olmaz ki. Yani siz şu anda doları kabul edenler ödeme aracı olarak altını öne sürdüğünüzde altını kabul etmeyecekler mi? Herkes kabul eder. Yani millete altın diye birbirlerine şey yapıyor yani.
Doğru ama altının hani hem kaynağı hem çıkarılması vesairesi hani biz bu Maduro meselesi nedeniyle çok...
Bakın siz ödemelerinizi şey yaptığınız zaman dolar üzerinden artı faiz diyorsunuz. Ben aldığım parayı altına bundan sonraki bütün anlaşmalarınızı altın olarak yaptığınız zaman bir anda doların bizim üzerimizde oluşturmuş olduğu baskıyı kaldırmış olursunuz. Hmm. Şimdi dinleyicilerimizden bazıları ya ne fark eder diye bir şey düşünebilirler, evet. Ya da söyleyebilirler. Bu çok yanlış bir düşünce olur. Bunun için yani bu bir televizyon röportajından ziyade benim yazdığım kitapları okumalarını tavsiye ederim.
Doğru, sizin kitaplarınızda var. Yani. Peki ama mesela eğer hani biz de böyle yapıyoruz diye biliyorum. Altın rezervinizi Londra'da vesairede tutuyorsanız Maduro gibi Türkiye gibi gene dönüp aynı çarkın içine düşmüyor musunuz hocam?
Hayır, o bir kısım paradır yani bir kısımdır. Bugün siz eğer altın para birimi olarak üretmeye başlarsanız darphane diyelim ki 4 gram ağırlığında bir altın isim koydu ve bunun altının niteliklerini özelliklerini söyledi. Gümüşte de aynı şeyi söyledi ve bunu ödeme aracı olarak resmi ödeme aracı olarak kabul edeceğini söyledi. Kanunlarda bütün çalışmalarda işte ödemeleri de bunun üzerinden yeniden rakamladı yani sayısallaştırdı. Hı hı. Bu bir anda Türkiye'de her şey değişir. İnsanların elinde altın var. Diyelim ki işte küpesi, bileziği falan hine hacet dediği, lazım olduğu zaman dediği, kenarda tuttuğu, götürdü bu altının nitelikleri belli. Verdi darphaneye, karşılığında da parasını aldı, ödeme aracı olarak kullanmaya başladı. İşte o zaman yastık altındaki altınların tamamı ekonominin dönmesi için kullanılmış olur.
Anladım.
Yoksa siz kadınlara, insanlara işte bankaya gel senin altına bir değer biçelim, buna işte hesap açalım, bunları ekonomiye sokacağız. Böyle şey olmaz yani. Ne yapacaksınız siz onları? Altın işte külçe yapacaksınız. Onun karşılığında işte sertifikalar dönünce yine aynı sisteme esir olmuş olacaksınız.
Ama maaşlar mesela altında ödenemez herhalde hocam. O zaman hani bir şey değişecek mi insanların cebinde?
Altın artı gümüş artı kayıt para. Yani bu kağıt para olabilir, elektronik para olabilir, banka kartları olabilir. Bunların üçünü içeren matematiksel bir formül öneriyorum.
Yani. Ha tamam anladım. Yani dolar dışında bir şey yeni bir
tabii,
girim yaratıyorsun.
Yani doların esamesi okunmayacak bir sistem bu yani. Ülke içerisinde kurgulanması, kurulması çok kolay. Matematik bir model önermemin sebebi halk olarak biz diyelim ki para otoritesi ne kadar para yarattığını da bilelim diye matematik anladım. Model öneriyorum. Neden şu anda ne siz ne ben Merkez Bankası'nın ne kadar para üreteceğini bilmiyoruz. Doğru. Merkez Bankası'nın hangi formüle göre para ürettiğini de bilmiyoruz. Merkez Bankası'nın kendisinin de test edilebilir, sayısallaştırabilir bir modeli de yoktur. Tamamen hissi ve ampirik, yani ampirik, geçmişe dayalı veriler üzerinden giden bir şeyi vardır. Yani para basma kabiliyeti vardır. Oradaki amacı da fiyat istikrarıdır. Ben onun için üretilecek, yani yapılacak bir kurguda para istikrarı ve fiyat istikrarının eş zamanlı olarak amaçlanmasını, hedeflenmesini gerçekleştirecek bir modelden bahsediyorum.
Peki, son olarak bu tanzim satış mağazaları meselesinde yorumunuzu merak ediyorum efendim. Hani serbest piyasa hep kendini dengelerdendi. Bir süre sonra perakendeciler, halciler, neredeyse pazarcılar bile hedef oldu enflasyon nedeniyle. Şimdi bunu kabul etmekte anladığımız kadarıyla hükümet zorlanıyor. Bütün dünyada gıda fiyatları artıyor. Türkiye'de az üretildiği için daha çok artıyor. Bunu tanzim satışla, sübvansiyonla vesaireyle çözmek mümkün müdür? Siz bu yaklaşımı doğru buluyor musunuz?
Bu yaklaşım doğru değil, bunu çözemezsiniz. Yani tanzim satış yapmaya kalktığınız zaman siz, yani düşünün, bu gıda sektörü kocaman bir, burada bir zincir var, yani tedarik zinciri var. Ta yani tohumdan başlayan bir çalışma bu. Siz tohumu dışarıdan alıyorsunuz. Evet. Şimdi bu diğer iki fiyatları artıran nedir? En sonunda tohuma kadar gideceksiniz. İşte tohumu neden biz üretmiyoruz diyeceksiniz. O zaman hoş geldiniz, işte 50 yıl önceki çalışmalar çıkmış olacak karşınızda. Evet. Madem ki tohumu siz üreteceksiniz, ne diye bütün tohumları dışarıdan alır hale getirdiniz mesela şeyi, tarım çalışmalarını? Bugün tanzim satışta siz ne yapıyorsunuz? Bu bir tedarik zinciri olduğu için zincirin en son baklasını ben kontrol edeceğim diyorsunuz. Doğru. Şimdi bakın, diyelim ki bunu full kontrol ettiniz. Bir önceki baklayı kontrol etmek mecburiyetinde hissedeceksiniz kendinizi. Ondan sonra bir önceki bakla, bir önceki bakla, daha tohum ve tohuma yönelik çalışmalara kadar bu gidecek, bu zincir. Bu zinciri komple kontrol etmeye kalktığınız zaman bu merkezi planlama ekonomisi tabii, diye bu geçmişte ki bir anlayışa gidecek. O anlayış iflas etti, çöktü.
Ama belki yeniden geri getirmek gerekecek hocam ya. Öyle değil mi? Yani herkesin söylediği,
onu yapamam.
Bir planlı ekonomiye dönüş meselesini hani Sayın Doğu Perinçek
de vata. Ekonomiye, elbette ekonomide bir planlama olması gerekir ama dediğim gibi kârı ortadan kaldıran, insanların her şeyini siz tanzim etmeye kalktığınızda, bu sefer insanların çalışma kaliteleri farklı olacağı için herkese Cenab-ı Allah farklı kabiliyetler vermiş. Sizin diyelim ki bir saatte yaptığınızı ben kabiliyet olarak 4 saatte yapıyorum. İkimiz de aynı şeyi aldığımız zaman tabii, insanların farklılıklarından dolayı bu adaleti tesis etmez. Bu sistem zaten onun için çökmüştü.
Anladım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür daha uzun ediyorum. Sohbetler için bekliyoruz artık stüdyo hocam. Hakikaten. Hay. Ellerinize İyi sağlık. Kitaplar da piyasada bu arada. Çok önemli kitaplarını Mete hocamızın piyasada okuyabilirsiniz en son. Para bir şey gibi, ben buradan söylemeyeyim. O çok manalı bir kapak oldu hocam. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız
için. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
Mete Gündoğan hocanın yaklaşımı çok önemli. Şimdi hakikaten biz bu sistemi yeniden formüle etmeli miyiz, edebilir miyiz? Türkiye böyle bir şey deneyebilir mi? Uluslararası sistemden, finans sisteminin dışına çıkarak böyle bir şey yapabilir mi? Galiba bankalarımız falan da bunlara bakmaya başlamış. Garanti Bankası vesaire gibi büyük kuruluşların Çin'e gittiğini biliyoruz. Çin'de birazcık daha kontrollü bir şey sistemi var. Para rejim sistemi var. Ve ödemelerin de neredeyse tamamı cep telefonları aracılığıyla dijital ortamda yapılıyor. Nakit para o kadar az kullanılıyor ki devlet piyasadaki parayı neredeyse tamamen kontrol ediyor. Bunları daha konuşuruz. Şimdi daha dişli ve hani bir haftadır falan bitmeyen, yangına dönüşen konu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir adayının ardından ilçelerini de açıkladı. Hareketli ve tartışmalı birkaç hafta geçirdi. MYK'sı, parti meclisi birkaç kez karıştı. Neredeyse Sayın Kılıçdaroğlu'nun istifa etme noktasına geldiği söylendi. Kadın aday göstermeme meselesi İsmail Küçükkaya'nın sorudan sonra daha da alevlendi. Sayın Kılıçdaroğlu bir mülakatta ben soruyorum, kadınlar erkek aday istiyor dedi. Şimdi bu biraz spekülatif bir konu ama CHP'nin bir kadın aday gösterememe sorunu mu var? Bunu konuşmak için kendisi de zamanında milletvekili adayı olmuş hatta. Nilden Bayezid Postalcı arkadaşım, çok da sevdiğim siyasi iletişimci. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi de yaptı. Telefon attığımda çok teşekkür ediyorum Nilden yayınımıza katıldığın için.
Merhaba hocam.
Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi siz bu hafta Medyascope'da da bu meseleyi tartıştınız. Başka platformlarda da, sosyal medyada da çok konuşuyorsunuz. Ne hissettin Sayın Kılıçdaroğlu'nun o açıklamasını duyduğunda? Çünkü ben senin adaylık sürecini de hatırlıyorum. Kahramanmaraş adaylığın sürecini. O zaman da çok kadın gruplarından destek almış mıydın? Kendime şöyle sordum ve yanıtını bulamadım. Onu soracağım ama önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözüne tepkini merak ettim.
Şimdi tabii yaklaşık benim 8 sene oldu aktif siyasette, siyasete başlayalı. İşte bu dönemde il başkan yardımcılığı yaptım. Hı hı. Biliyorsun Kahramanmaraş'tan milletvekili adayı oldum.
Aday oldum, doğru.
Bir dönem parti meclisine, o gün de seninle konuşmuştuk hatta, iyi hatırlarsın, parti meclisine girip kadın kotasından.
Doğru. Sen giremedin. Sayın Bekaroğlu girdi galiba, değil mi?
Evet,
Mehmet Bekaroğlu girdi.
Bekaroğlu girdi kadın kotasından. Şu anda da kurultay delegesiyim Cumhuriyet Halk Partisi. Yani hala daha aktif siyasetin içerisindeyiz. Şimdi çok ilginç, bu Sayın Genel Başkan'ın açıklamasından sonra şöyle bir dönüp baktık. İstanbul'da tabii her ili bilmemiz mümkün değil ama İstanbul'da 28 kadın arkadaşımız, 39 ilçede 28 kadın arkadaşımız aday adaylığını koymuş. Ve bu 28 kadın aday adayı içerisinden bir kadın Eyüp Sultan'dan aday gösterildi. Bu geçen haftaki Medyascope programımıza da parti meclis üyesi Sayın Gaye Usuer katılmıştı ve Selin Sayet Öke. Ve orada şunu dile getirdiler. Parti meclisine sunulup reddedilen bir kadın aday olmadı. Dolayısıyla hani bu Sayın Genel Başkan'ın söylediği bir anket sonucu mudur? Hangi kadınlara sorulmuştur? Neredeki kadınlara sorulmuştur? Bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Sanıyorum parti meclisine de bu gündeme gelmiş ve bu soru sorulmuş, nerede, hangi kadına bunlar soruldu, kadınlara bunlar soruldu diye. Bir cevap alamadığını söylemişti sevgili Gaye Usluer. Dolayısıyla bunu bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Kadın adaylarımız, özellikle bu sosyal medyada biz bunu çok dile getirdiğimizden beri Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, sadece İstanbul'dan değil, ulaşmaya çalıştılar ve ulaştılar ve ne yapabiliriz, nasıl birlikte durabiliriz, nasıl çözüm üretebiliriz, bunları konuşmak istediklerini söylediler.
Bu en azından biraz iyiye işaret. Şöyle bir şey vardı, algı vardı. İstanbul'un aslında bahsettiğin gibi pek çok ilçesinden kadın adayı vardı. Ama birkaç tanesinin aslında yoğunluğun, tırnak içinde garanti görülen Kadıköy gibi, Beşiktaş gibi, Şişli gibi ilçelere yoğunlaştığı, kadın aday adaylarının başka yerlere talip olmadığı iddiası var. Katılır mısın buna?
Şöyle, bunu kadın diye ayırmak çok doğru değil.
Değil.
Şöyle doğru değil. Benim gördüğüm tüm aday adayları İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının düşük olduğu yerde zaten aday adayı sayısı çok az. Hı hı. Yani mesela Beşiktaş'a bakıyorsunuz 15 aday adayı var, işte adalarda 11 aday adayı var, Kadıköy keza öyle ama seçilebilecek
Bağcılar'a yok
mesela. Yerlerde Bağcılar'da zaten aday adayı çok az.
Doğru.
Bunu kadın diye ayırmak doğru değil ama ben şunu da özet geçmek istiyorum, sen de o süreci çok iyi hatırlarsın. Evet. Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin en muhafazakar illerinin başında gelen Kahramanmaraş'ta aday olduğum, milletvekili adayı olduğum sürede şunu da gördüm. özellikle İstanbul'da değil, Anadolu'da kadın aday olmak çok önemli bir şey. Çünkü erkeklerin eve giremediği yerde siz evlere girebiliyorsunuz. Ve kadınlara çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Ve sizi merak ediyorlar, sizi tanımak istiyorlar, sizi görmek istiyorlar. Ben kendi çalışma bölgemde sadece kadınlarla çalışmıştım.
Çok güzel.
Kendi seçim bölgemde sadece kadınlarla çalışmıştım ve CHP oyunun en düşük olduğu ilçelerde çalışmıştım. Ve bir önceki seçime nazaran yani %50'ye yakın oy oranımı arttırabilmiştim. Ve bunu da ben rapor olarak sunmuştum zaten. Özellikle Anadolu'da kadın aday çok önemli.
Doğru. O hakikaten çok şeyce, idealistçe köy köy geze geze çalışmıştın, onu hatırlıyorum. Yine dönüp sormak istediğim şey var. Yani benim merak ettiğim CHP'nin genel merkezinin ya da o zamanlar kadın kolları vardı, sonra kaldırıldı mı bilmiyorum, artık var mı?
Ondan var, hala.
Hala var. Şimdi bu o ekibin kadın aday konusunda bastırmadığı, kadın aday konusunda isim götürmediği vesaire gibi iddialar var. Bunlar haksız iddialar da olabilir ama belli ki biraz genel merkezle adaylar arasında bir şey oluyor. Makas açıklığı, iletişim bozukluğu ya da niye o gösterildi de bizim içimizden birisi gösterilmedi gibisinden böyle hafiften bir sistem oluyor. Böyle bir şey sen de yaşamış mıydın? Sence hala var mı? Nedir CHP kadar kadın oyunun yoğun olduğu bir partide bu meselenin daha sistemli ve yumuşak bir şekilde yönetilememesinin sebebi?
Şimdi CHP'de kadın oyu kadar çok fazla kadın emeği var.
Doğru.
Yani şimdi belediye seçimleri içinde çok fazla kadın arkadaşımız sokaklarda olacaklar.
Doğru.
Yine fedakarca çalışacaklar. Ama bir şekilde bir yaptırım sağlanamıyor. İşte biliyorsunuz %33 kadın kotasını da getirdi Cumhuriyet Halk Partisi. Fakat bu kadın kotası, bunu geçen gün programda da konuşmuştuk, hiçbir şekilde çözüm olmadı. Bir kere kadın kotasının ismini cinsiyet kotası diye koyarsanız o cinsiyetten işte benim gibi kadınlar çıkıp erkek arkadaşlar girebilirler.
Doğru.
Bu bir. İkincisi, baktığınız zaman işte 39 ilçe belediye başkanı kadın konmuş ve 2 il belediye başkanı. Yani toplam 41 kadın Cumhuriyet Halk Partisi'nden kadın aday olarak belirlenmiş Türkiye genelinde. %40'ı da 41 tanesi de yaklaşık %4'üne tekabül ediyor. Yani %33'ün çok uzağında bir rakam. Ve %33'ü biz her zaman kendi içimizde uyguluyoruz. İlçe seçimlerinde, işte mahalle delege seçimlerinden tutun PM seçimlerine kadar, MYK'nın seçimine kadar %33 uyguluyoruz. Ama iş dışarıda seçilmeye, temsil edilmeye geldiğinde bu %33 hiçbir şekilde uygulanmıyor hiçbir yerde. Ve burada sadece kadın arkadaşlardan değil, biz erkek arkadaşlardan da çok destek görüyoruz. Yani onlar da son derece rahatsızlar bu süreçten.
Peki,
çünkü Türkiye... Evet.
Peki sence bunun takıldığı nokta, karar mekanizması hani parti meclisinde mi? Çünkü orada hani oranın dinamiklerine de hakimsin. Ya orada da kimse kalkıp şunun yerine şunu koyalım demiyor mu? Yoksa MYK'da bu isimleri niye değerlendirmedik diye konuşulmuyor mu? Yoksa hep konuşulduğu üzere bütün kulislerde işte Sayın Kılıçdaroğlu ve karşısında bir tırnak içinde bir troika diyeceğimiz başka bir güç merkezi, bazı MYK üyeleri, belki Sayın Muharrem İnce'nin başını çektiği başka bir muhalif tırnak içinde grup. Bu parçalanmışlık bu aday listelerine de yansıyor mu?
Ben tabii üst yönetimde bu kararların nasıl çıktığını, ne şekilde şekillendiğini çok bilemiyorum. Ama gene parti meclisindeki arkadaşlarımdan gördüğüm, yani hani bildiğim zaten bu dönem ön seçim yapılmadı.
Doğru.
Sonuçta aslında parti tüzüğüne baktığınızda parti meclisi en üst organ ve oradan çıkar adaylar. Orada şekillenir. Fakat MYK'dan bir liste geliyor ve o liste oylanıyor. Hmm. Sonuçta hani sistem aslında
aşağıdan gelmiyor.
Sorgulamak lazım sistem. Niye bu şekilde ilerliyor?
Doğru, yani tepeden inen şekilde.
Evet.
Ha,
bu sadece kadın olmakla ilgili bir şey de değil. Yani
diğer adaylar belirlemesi
tabii. Bu şekilde de karar verilemez. Yani hangi liyakata göre, hangi şartlara göre, hangi kıstaslara göre bunlar seçiliyor, bunu bilmiyoruz. Hı-hı. Ama bizi ilgilendiren bu süreçte bizim kimliğimizin kadın olmaktan dolayı kimliğimizin bu kadar siyasetin dışında bırakılmaya çalışılması. Bu kabul edilemeyecek bir durum.
Peki, çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde bunun birazcık daha tartışılacağını tahmin ediyoruz. Kader gibi, Kadın Adayları Destekleme Derneği gibi örgütler açıkça Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştiren açıklamalarda yaptılar. Billboardlarda hazırlattılar ayrıca. Nilden Bayezid Postalcı, çok teşekkürler tekrar.
Ben teşekkür ederim.
Burada da konuşmak dileğiyle stüdyomuza da bekliyoruz ayrıca.
Sağ olun.
Çok sağ olasın.
Çok teşekkürler.
Kolay gelsin diyelim. Şimdi kadın aday meselesi ilginç. Bu dönem AK Parti İstanbul'da özellikle şaşırtıcı derecede çok sayıda kadın belediye başkan adayı gösterdi. İlçelerde zor yerler, mesela Kadıköy gibi bir yer bir AK Partili aday için kolay bir yer değil. Ama aday gösterilmiş olması bile önemli. Şimdi biz bekledik ki CHP tıpkı AK Parti gibi en azından sayıca eşit olacak şekilde ne kadar kadın aday gösterdiyse İstanbul'da CHP'de aynı şekilde mütekabiliyet gereği zor olabilir bazı ilçeler, bazısında kazanacak gibi gösterebilir. Karşısına aday koysun. Hatta bazı ilçelerde iki kadın yarışsın. Ne güzel olurdu. Keşke görebilseydik ama tabii bunun için birazcık daha CHP'nin içinin galiba karışması gerekecek. Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun bir pazar akşamı aniden istifa etmesi, sonra kendi istifasını geri alması filan. Parti içindeki kadın yöneticiler meselesini de gördüğümüz kadarıyla partinin abileri tarafından biraz tartışılır hale getirmiş. Bu kötü. İşte hani sitem etmişler vesaire filan. Sayın Kaftancıoğlu'nun şahsında değil ama bu bir şeye dönüşürse, kalıplaşmış bir hareket şekline dönüşürse eğer sıkıntı yaşayabiliriz diye tahmin ediyorum. CHP'nin içinde çok sayıda kadın adayı, kadın emekçisi olan bir parti için sıkıntılı bir şey. Yani oyunu da kaptırabilir İYİ Parti'ye, HDP'ye, bölünür gider yani. Tepki oyları da gelebilir. Geçelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Geçen hafta çok istedik, sesini duyamadık. Sevgili Serra Karaçam bu kez telefon attığımızda Washington'dan. Serra, bizi duyabiliyorsun değil mi?
Evet, evet, duyabiliyorum.
Çok
merhabalar,
teşekkür.
İyi yayınlar. Herkesten geçen hafta için özür diliyorum.
Ya özür dileme ama bize anlat hakikaten.
Gece bir takım kazalar oldu. Evet.
o kaza kısmı değil de o soğuk nasıl bir soğuktu? Bize biraz anlatsana. Hakikaten yani biz görüyorduk attığınız tweetlerden falan. Washington'da acayip soğuk, kutup soğuğu vesaire. Bir, hafifledi mi? İki, nasıl bir şeydi yani? Sen Türkiye'de
evet,
de yaşadın.
Evet, asıl Chicago'da en fazla hissedildi. Son 30 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı ve her yeri buz tuttu. Dolayısıyla evsizler için öncelikle ve evlerinde elektriği olmayanlar için, ısıtıcı kullanamayan dar gelirli insanlar için ciddi uyarılar yapıldı ve önlemler alındı. Kiliseler, etkin faaliyetler düzenlediler bu insanlara yardım götürme konusunda. Ve iki günden sonra yumuşadı hava, ardından da bahara dönük bir hava yaşadık. Dün akşam itibariyle hafif soğuk geri döndü tekrar. Hı hı. Dolayısıyla geçen hafta, yani bu geçtiğimiz hafta değil, ondan önceki hafta soğuk gerçekten vurdu diyebiliriz burayı.
Çok geçmiş
olsun. Yani
küresel
ısınma ve iklim değişikliği tartışmaları tabii yapılıyor bunun gerisinde.
Doğru.
Hem aslında ısı yükseliyor ortalamada yıl bazında bakıldığında, çünkü NASA'nın da bir raporu geldi bununla alakalı, o raporda da gözüken bu, ama ekstrem hava koşulları, hı hı, aşırı soğuk da buna giriyor, o da aslında bu ısınmanın bir diğer kutbunda görülen aşırılık.
Peki geçelim bu haftanın önemli gündemi. Sayın Meriç Çavuşoğlu Washington'daydı. Biz bazı konularda mesela Sayın Cumhurbaşkanı işte aramızı bozmak isteyenler oldu, bu sınavları aştık dedi. Sonra bir harita, Pompeo'nun bir haritası çıktı ortaya bir konuşmada Maduro meselesinden, ama senin gördüğün bir Sayın Çavuşoğlu'nun temasları nasıl geçti? Bir bunu dinleyelim senden, sonra belki bir sorum daha olur.
Tabii ki. Şimdi IŞİD karşıtı Global Koalisyon'un Dışişleri Bakanları toplantısı çarşamba gerçekleşti burada. Bu toplantı Amerika'nın Suriye'den çekilme planları için de önemliydi. Amerika zira Suriye'de bulunma sebebini IŞİD'le mücadeleye büyük ölçüde bağladı. İran'ın etkisini azaltma misyonunun yanı sıra ve Suriye'yi İran'la Rusya'ya bırakmama gibi bir amacının yanında en büyük sunduğu şey IŞİD'le mücadeleydi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu toplantı için geldi. Tam bunun öncesinde Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo, senin söylediğin gibi, Twitter'dan bir paylaşımda bulundu ve Venezuela muhalif lideri Guaido'ya destek veren ülkelerin gösterildiği bir haritaydı sanırım. Çünkü farklı haritalarda paylaşıldı. Tam tersi Maduro'ya destek verenlerin olduğu.
Doğru.
Bu haritada ise Türkiye'nin batı kısmından bir çizgiyle ayrıldığını gördük. Hatta bu haritadan sonra çarşamba bu toplantıda Bakan Çavuşoğlu Pompeo ile görüşecek mi? Acaba ayrı bir program olacak mı? Biz de merak ediyorduk. Çünkü çok sayıda ülke dışişleri bakanı Washington'daydı. Çok zor olur diye düşünüyorduk aynı zamanda. Böyle bir program da yoktu ama Çavuşoğlu öğle yemeğine Pompeo ile yan yana oturduklarını, bu konuda birçok konuyu ele aldıklarını akşam Büyükelçilik'teki basın toplantısında da belirtti. Ve Türkiye'nin bölünmüş olarak görüldüğü bu haritayı konuşma fırsatı bulduğunu, söz konusu durumun teknik vahim bir hata olduğunu, teknik ama vahim bir hata olduğunu söyledi. O bahsettiğiniz haritada Türkiye ile ilgili değil, başka ülkelerle ilgili de ciddi hatalar yapılmış dedi. Biz hemen tepki gösterdik. Bakanlık da bize yazılı şekilde geri dönerek diğer ülkelerle ilgili de mevcut olan hataları bildirdiler dedi. Yani kasıt yok, pek çok hatanın olduğu bir harita cevabı alınmış gibi görünüyor. Bu toplantıların ardından IŞİD'e karşı Global Koalisyon toplantısında yapılan değerlendirmelere dair, dediğim gibi Çavuşoğlu Büyükelçilik'te bir basın toplantısı düzenledi. Suriye'den çekilme noktasında da önemli olduğu için Türkiye için ayrıca da bu toplantı önemliydi, IŞİD'in son durumunun değerlendirildiği. Evet. Çünkü Türkiye ile Amerika arasında öncelikli mesele bu çekilmeye dair ve sonrasına dair planlar. IŞİD'e karşı Global Koalisyon toplantısının ardından Trump bir konuşma yaptı. Onun hemen öncesinde birliğin durumu olarak çevrilen State of the Union konuşmasında da yine Suriye'den hızlı bir çekilmeye işaret etmişti ama tarih vermemişti. Sadece önümüzdeki hafta IŞİD'in bitirileceğini, deklare edeceğini söylemişti o konuşmada da. Perşembe günü ise bütün bu toplantıların ardından, dışişleri toplantılarının ardından Wall Street Journal'da çıkan yazıda Amerika askerleri Nisan sonuna kadar Suriye'den çekilecek denildi ve bir takım kaynaklara dayandı bu haber. Bu noktada gazetenin haberinde de geçti. YPG güçlerini de barındıran SDF'nin konumuna dair ve YPG'nin korunmasına, Kürtlerin korunmasına dair Trump yönetiminin Türkiye'den bir garanti almadığına dikkat çekti Wall Street Journal'da haberinde. Washington'da bu konuya dair çeşitli görüşler var. Bakan Çavuşoğlu'na da bu aslında soruldu. Hatırlayacak olursak Jeffrey çekilme ilk gündeme geldiğinde Kürtlerin ihanete uğradıklarını düşünecekleri iddialarına ve eleştirilerine biz substate entitilerle, yani devlet dışı aktörlerle kalıcı ilişkiler kurmayacağız elbette cevabını vermişti o zaman. Farklı görüşler Amerika'da dile getirilmişti bununla alakalı. İç politikada da kullanılan bir tarafı var tabii bu işin, Trump'a karşı. Aralık'ta da Türkiye'nin 140 patriotu almasının onaylanması haberi geldi. Hemen bu çekilme tartışmaları ve Kürtlerle ilgili durumun ne olacağı Amerika'da tartışılırken Türkiye'ye Rusya'dan F-400 almasının önlenmesi gerekçesine dayandırılarak bu onay geldi. Dolayısıyla bu Türkiye'ye Kürtleri koruyan herhangi bir yaptırım ya da bir söz alınıp alınmayacağı tartışmasını yapanlar Amerika çevrelerinde, peşi sırada 140 patriotun verilmesinin de yine bu çalıştığı oradaki bölgesel partnerlere karışık mesaj olarak gideceği endişelerini her fırsatta dile getirdiler burada. Fakat bu noktada Türkiye'nin yeniden NATO içine çekilmesi, Türkiye'nin Suriye'de alan kazanması bedeline değer sonucunu çıkardığı bir takım Trump yönetimi içerisindeki bazı kesimlerin söylenebilir.
Anladım. Yani NATO'da kalmasını sağlamak için Türkiye'ye bir miktar esneklik sağlayalım diye konuşuluyor herhalde.
Evet. Tamam. Evet, evet. Ve bunun daha önemli olduğu Türkiye'nin NATO'da kalmasının konuşuluyor. Şimdi dediğim gibi tekrar IŞİD'e karşı toplantıya da dönersek, IŞİD'in yenilip yenilmediği tartışması var Suriye üzerinden yürüyen Irak'taki hikayeden sonra. Ve Trump'ın bu konuda sürekli yendik dediği halde çelişkili bilgiler de gelmesine rağmen saldırılar da oldu biliyorsun. Genel görüş IŞİD'in etkisinin azaldığı yönünde aslında. Her ne kadar Kürtlerle ilgili kaygı dile getirilse de burada Amerikan politikası açısından bu mesajın verilmemesi gerektiği, Türkiye'ye karşı böyle bir zaaf oluşmaması gerektiği. Fakat hani oradaki işimiz aslında bitti. IŞİD'in etkisi gerçekten azalıyor. Söylediğim gibi Trump hani sürekli bitti diyor ama aslında bitmedi denilmekle birlikte etkili yerlerdeki görüş bu. Tespit de bu. Ancak kalıntıların tehlike arz edebileceği, önlem alınmazsa belki yeniden toprak genişletebileceği öngörülüyor. Bunları bitirmeye yönelik bir şey var. Genel kanı bu tehditin azaldığı yönde olduğu için Suriye'deki misyonun küçülmesi görüşü aslında destek buluyor. Ve küçük bir asker grubu kalması kaydıyla ama. Bu noktada işte Çavuşoğlu'na bu da soruldu. Amerika Kürtlerin koruması için Türkiye'den ne istiyor gibi. Amerikan hükümetinin bu konuda resmi dile getirdiği bir talep yok. Sızan duyumlar var. Bakan Çavuşoğlu da bu konuda yöneltilen soruya böyle bir talep olmadığı yönünde cevap verdi diyebiliriz. Nereden duyduğunuz gibi. Dolayısıyla net bir beklenti yok. Türkiye'nin elini bu konuda daha önce de konuşmuştuk. Güçlü tuttuğu görülüyor. Talep varsa da yoksa da o istenilen sözü Türkiye'nin vermediğini biz anlıyoruz. Hani resmi böyle okuyabiliriz.
Peki bir şey sorayım mı? Bu tabii. Kürtler meselesi söz konusu olduğunda mesela geçtiğimiz hafta biz mi doğru duyduk mu bilmiyorum ama gene bu birliğin durumu konuşmasına anladığımız kadarıyla Kürt grupları temsilen birisi misafir olarak tabii. davet edilmiş. Bu ne anlama gelir?
Şöyle buraya katılanlar ilk defa bölünmüş bir kongreye birliğin durumu konuşması yapıldı biliyorsun.
Evet.
Ve söylediğim gibi Kürtlerle ilgili konu iç politika malzemesi de yapılıyor Trump'a karşı. Doğru. Buradan çekilme ve bunun sağlanmaması. Bu şekilde bir kongre üyesinin her kongre üyesinin davetli getirme hakkı var buraya ve bu şekilde çağrılan Suriyeli bir Kürt lider katıldı. Bu Kürt liderle ilgili de tabii çok fazla tartışma gündeme geldi. Çünkü onu çağıran kongre üyesinin Esad yönetimiyle sıkça görüştüğü, Amerika'nın Suriye'deki varlığına da karşı ve muhalif bir profil tarafından zaten çağrıldı. O yüzden bu Amerikan devletinin resmi bir davetlisi olarak çağrılmadı. Rejimle alakalı duruş gösteren zaten yakınlığı olan bir isim tarafından çağrıldı. Fakat şunu da söyleyelim. Bu Suriyeli Kürt liderin çeşitli diyaloglarında Esad'la anlaşmaya dair mesajları tartışıldı. Kimi kaynaklara göre pek çok toplantıda Türkiye ile anlaşmaya da sıcak bakan bir lider olduğu İlham Ahmet'in dile getirildi. Kimisi tam tersini düşünüyor. Elbette ki Kürtlere karşı bir tehdit veya Amerika'nın desteğinin kesildiği yerde rejimle görüşmeyi savunan ve bunu makul gören açıklamaları da olmuş bazı yerlerde ama evet, yani bu davet bizi bu noktada bağlamıyor Türkiye olarak diyebiliriz. Anladım. Bu bir şey teşkil etmiyor. Ama dediğim gibi Türk Dışişleri Bakanı'nın Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yaptığı bir açıklama var. Perşembe günü SETA'da bir toplantıda konuştu. Suriye ile ilgili Türkiye'nin rejimle ilgili de olsun duruşu açısından belki o açıklamayı size hatırlatabilirim.
Tabii, çok
günün sonunda Suriye'de Rusya ve İran kalacak dedi Sedat Önal. Bu iki gücün Suriye rejimini desteklediğini biliyor. Rus hatırlattı bunu ve Türkiye'nin Suriye halkının temsilcisi olarak muhalefeti gördüğünü de hatırlattı. Türkiye'de Esad'la yeniden görüşme tartışıldı benim gördüğüm kadarıyla bu geçtiğimiz hafta. Fakat burada altı çizilen, Amerika'da konuşulan, Sedat Önal tarafından dile getirilen husus bu oldu. Dolayısıyla hani her zaman tabii verilen mesajlar uygulamalar, sahadaki gidişata göre de bazı şeyler değişiyor diyebiliriz.
Peki, çok teşekkürler. Bu açıklamalar önemli. Özellikle Sedat Önal'ın açıklaması bizde çok mesela konuşulmamıştı. Demek ki Türkiye hakikaten Beşar Esad'ı muhatap almaya niyetli değil. Muhalifleri...
Bunu söyleyebilir miyiz? Ben o yoruma girmezdim.
Anladım. Mesela. Biraz ileri olabilir.
Yapabilirsin. Anladım. Ama burada verilen mesaj bu oldu.
Anladım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyelim. Yeniden sesini duymak çok güzeldi. Sevgili Serra'yı da yollayalım. Washington'da da çok erken saat bu arada. Hadi hızlıca bir ara. Haber gelecek. Sonra kaldığımız yerden ve Veysi Dündar'la devam edeceğiz. Acaba AK Parti alternatif yeni bir parti mi geliyor? Alper Taş'ın Beyoğlu adaylığı nasıl karşılandı? Birazdan. Ben Ahu Özyurt. Fotoğrafın tamamını sizlere vermeye gayret edeceğiz. Bugün sıcağı sıcağına hakikaten hem siyaset çok yoğun hem ekonomi cephesinde önemli gelişmeler var. Sıcak gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor. McKinsey meselesi birazcık daha gündemimizde kalacak gibi. Belki kendi başından bu yana duyduğumuz en gerçekçi tespitler meclis kürsüsünden. Biraz sanat, bu hafta enteresan gelişmeler.
Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM.
İkinci saatimize de girdik. Bu bölümü sevgili Veysi Dündar'a ayırdık. Birazcık ondan kulisleri alacağız. Ocakmedya.com'da yazıyor. Siyasetinde yakından önemli isimlerinden, ama onun öncesinde bu hafta sevgili Yavuz'un programında muhtemelen dinlediniz. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun Metastas isimli kitabı, herkes bunu konuşuyor, herkes bunu okuyor. Tarikat ve cemaatlerin devlete nasıl sızdığı, 15 Temmuz sonrası nasıl bir FETÖ borsası oluştuğu, bazı hakimlerin bu işi artık nakde çevirdiği, bazı savcıların işin içinde olduğu çok acayip yapılanmalar. Hakikaten ben heyecanla okudum. Yani bir oturuşta okuyorsunuz zaten. Ben buradan tekrar sevgili Barışlara hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum. Büyük usta Uğur Mumcu'nun mirası doğru ellerde gördüğümüz kadarıyla. Onlar kadar titiz, onlar kadar iyi yazan uzun zamandır yoktu. Bu hakikaten hani devletin şeyi de değil. Bazı başka mesela başka kitapları yazan arkadaşlarımız oluyor. Devletin verdiği bilgilerde istihbarat teşkilatının, dışişlerinin işte tutanaklar, kasetler bir şeyler yayınlıyor. Bu öyle değil. Bu hakikaten samanlıkta iğne aramışlar. Bütün adliye raporlarını, mahkeme kayıtlarını hepsini okuyarak ve soruşturarak yazdılar. Ellerine sağlık diyelim her ikisinin. Akşam da, bugün akşam yanılmıyorsam TV5'teler Çağlar Cilara'nın konuğu olarak. Sevgili Veysi Dündar telefon attığımızda. Çok teşekkürler Veysi.
Merhabalar abicim.
Kolay gelsin. Ocakmedya.com'da yazıyorsun. Bu hafta birkaç tane de böyle arka arkaya çarpıcı yazım vardı. Muhafazakar camiada ne olduğuna dair diye. Kimse bana balkon konuşması demesin diye birazcık sert de çıktın. Onu soracağım ama önce sen uzun zamandır hem sinema sektörünün içindesin hem de Beyoğlu'nda yaşıyorsun. Bir Alper Taş'ın adaylığı konusunda oradaki ruh halini bir sana sorayım isterim. Sonra da bu sinema sektörüyle ilgili varılan uzlaşı konusunda ne düşünüyorsun? Onu da bir danışayım.
Peki, hay. Alper'le ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Normalde Beyoğlu için CHP ilçe başkanının ve Gülseren Orancı'nın adı geçiyordu.
Evet.
Alper Taş doğru bir isim. Destekliyorum kendisini. Uzun zamandır tanıyorum. Hı hı. Kazanması da çok muhtemel. Neden çok muhtemel onu da söyleyeyim. Şu an Beyoğlu aslında Misbah Demircan'a küs desen yeridir. İstiklal Caddesi komple esnaf olarak kaybettiği ticari hayatını Kadıköy'e Beşiktaş'a kaptırdı farkındaysanız.
Evet.
Bunu geri kazanmak için Misbah'ın değişikliğine ihtiyacı var. Oradan bir artısı var. Hakeza Alper'in Karadenizli olması, Kasımpaşa'da bulunan Karadenizlilerin oylarını rahatlıkla kazanmasını sağlayabilir. Sevilen bir isim. İstiklal Caddesi ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok marjinal. Reisçilerin dışında tulum çıkaracağını düşünüyorum. Cihangir, Galata dahil.
Ama Beyoğlu sadece tabii o bizim gördüğümüz yeri değil diyorsun.
Şu an yorumlayacağım. Yani Tophane kısmındaki Siirtliler ve Bitlisliler kısmı da Tayyip Bey'e küs olan insanlardan müteşekkil. Hakikaten Kasımpaşa'da buna karşı, Misbah Bey'e karşı bir antipati var. Dolayısıyla şu an Alper'in çok avantajları var kanaatindeyim. Yani burada sadece işte Kasımpaşa'ya da Tophane belirleyici olmayacaktır. Burada kırması gereken ne var onu söyleyeyim. Önemli bir sosyal yardım makinesi var. Yani AK Parti'nin devamlı surette savunduğu bir şey var. İşte mesela belediyenin 30 bin kişiye biz burada yemek dağıtıyoruz cümlesi bana çok ağır geliyor. 30 bin kişi dediğiniz bu insanlar sizin aslında belediye olarak ne kadar fakir bir hizmette bulunduğunuzu ifade ediyor. Evet. Yani 30 bin kişiye yemek vermekle siz belediyecilik yapmış olmuyorsunuz. Yani bir iş sunmuyorsunuz. Bu bir iş değil.
Doğru.
Yani bu
işte yaratılamıyor demek ki evlere yemek dağıtılıyor.
Kesinlikle. Yani bunu açmak zor değil. İmkansız değil. Muvaffak olacağımızı düşünüyorum. Ben Alper'e şöyle bir şey söylemiştim. İki gün önce buluşmamızda hatta bugün de İstiklal'de denk geldik. Biraz ayaküstü sohbet ettik. Karadenizlilerin oylarını sen motive et. Ben de
Doğulu olan.
Evet. Doğulu oylarını sana kazandırmakta bir beis görmüyorum. Yardımcı olacağım demiştim.
İnşallah seni de belki Beyoğlu yönetiminde görürüz. Yalnız orada bir şeyin altını çizdin. Tophane'nin kırgınlarından bahsettin. O kesim ne zamandır kırgın Tayyip Bey'e ve gerçekten kırgın mı? Ben onu çok merak ediyorum.
Yani bir kırılma noktası olduğu aşikar. Bunu zaten eğer gazeteci arkadaşlar buna cesaret edip ya da böyle bir röportaja giderler mi bilemiyorum ama esnafa sorarsanız bu artık bariz bir şekilde kendini belli eder bir konuma geldi. Yani bu noktada kırılmayı herkes hissediyor olacaktır. Kanaatindeyim.
Peki yine o zaman Beyoğlu ekseninde şeyi sorayım. Şimdi oradaki hani herkes bütün o Kadıköy karşıya geçen mekanlar, boşalan yerler doğal olarak hani bazı Arap girişimcilere, İranlı girişimcilere kaldı deniyor. Bu doğru mu? Senin gözlemin hakikaten her yer Arapların eline mi geçmiş durumda Beyoğlu'nda yoksa bu gerçekten ön yargı mı?
Bunu paylaşmak istiyorum. Ben Beyoğlu'nda yaşıyorum 25 yıldır. Dolayısıyla Arap
kültürü. Biraz rüzgar geliyor galiba. Ha, tamam.
Evet, şöyle durayım. Arap kültürünün ne kerteye geldiğinin farkındayım. Yani Arapların burada yatırım yaptığı doğrudur. Lakin şöyle işçi bulma noktasında buradaki esnafın Araplardan faydalanması aslında başı başına bir handikap aslında. Neden? Çünkü yerli insanınıza iş vermez konuma geliyorsunuz. Sertifikasız işçi alıyorsunuz. Dolayısıyla Arapların da buraya yatırım yapıyor olması ve devletin bunlardan ne vergi alması, ne stopaj alması, onlara daha kolay geniş imkanlar sunması da bir handikap esnaf adına. Her defasında bunu söyleyip duruyoruz ama işte buradaki Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili var. Dönene kadar siz burada böyle bir gedik açıyorsunuz ve bu bütün halka sirayet ediyor. Halk mutsuz, memnun değil, kayıpta, zararda. Dolayısıyla
doğru.
Bunu bu şekilde değil de başka türlü telafi etmeniz gerekiyor bir hizmet veren olarak.
Biraz cazibe noktası olma şeyini kaybediyor ve esnaf da tabii mutsuz
oluyor. Şu an Beyoğlu'nun aslında artık bir elit tabakası da yok. Söylemekte bir iş yok. Affınıza sanırım söyleyeyim. Radyoda bu söylenir mi bilmiyorum ama.
Söylenir.
Şöyle söyleyeyim. Benim Arap çevrem çok. Ya Tunus'tan, Fas'tan, Cezayir'den yani Arapların Avrupa kısmından gelen insanların bütünü buraya maalesef seks turizmine geliyor. Bu ahlaki çöküntüyle beraberinde getirmiş vaziyette. Siz buraları bu şekle soktuğunuzun farkında mısınız değil misiniz onu da bilmiyorum. Yani iktidar herhalde bunun farkındadır. Belediye bunun farkındadır. Yani o berbat Taksim meydanını siz daha da kirlettiniz. Daha da çekilmez hale soktunuz. Daha da yürülmez hale soktunuz diye düşünüyorum.
Bir dönem yine böyle bir karanlık dönemi olmuş Beyoğlu'nun 70'lerde galiba. Gene aynı şekilde bir hani seks endüstrisiyle o işin döndüğü bir çarkın içinde kaybolduğu bir dönem olmuş. İnşallah bunu da atlatır diye düşünüyoruz. Atlatacak.
Şu an o dönemlerden birini daha maalesef
yaşıyoruz.
İlkemize kadar yaşıyoruz. Evet.
Yaşıyoruz. Peki yine oradan biraz siyasete geçelim. Muhafazakar cenahı çok iyi tanıyorsun. Hepsiyle de dirsek temasındasın. AK Parti'ye olan bir kırgınlık, kızgınlık veya bir hani gözle görülür bir şey var mı? Kaçış veya kopuş diyebileceğimiz büyüklükte bir şey. Biz geçen gün sevgili Etiyen Mahçupyan'la da konuştuk. Yani bir bakış var ama diyor bunun bir harekete dönüşebilmesi için gerekli cesaret var mı? Emin değilim diyordu.
Şöyle söyleyeyim, ben bu cesaretin Mart seçimlerinden sonra bir partiye dönüşeceği kanaatindeyim. Bunu konuşacaktık ama ben şimdi bu konuya girmiş olayım. Yeni bir parti hazırlığı var. Daha öncesinde bu isimleri geçen Ali Babacan, Mehmet Şimşek ile ilgili yazdığım bir makaleden sonra bir büyüğüm bana şey söylemişti. Yeni parti hazırlığı var. Dolayısıyla bu insanlarla kötü olma babında bir cümle sarf etmişti. Şu an bunu dile getirmekte bir beis görmüyorum. Yeni parti hazırlıkları hasapları, ben bunun 24 Haziran seçimlerinde Sayın Abdullah Gül'ün bahçesine inen helikopterden sonra kendisinde yaptığı açıklamayla ilintili bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. O gün aday olmaktan vazgeçti. Lakin kulislerde dolaşan bir bilgiydi bu. Sizinle paylaşmakta bir beis görmüyorum. Göreceksiniz, 6 ay sonra herkes toplanıp bana gelecek ve pişmanlıklarını ifade edecekler demişti. Gül için söyleniyordu bu. Abdullah Bey'in Mart'tan sonra Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve diğer küskünlerle ilgili bir hareket başlatacağı kesin. Bunu da ben olumlu buluyorum, olumlu karşılıyorum. Diğer türlü AK Parti'nin şu an yenecek başka da bir oluşum yok aslında. Dikkat ettiyseniz...
Solda da biraz kopuş var. O hani CHP'den kızgınların bir DSP'ye doğru bir şeyi var. Bu geçici konjonktürel bir şey de olabilir. Yerel seçimle alakalı bir şey de olabilir ama o taraf daha hareketli gözüküyor.
Kurulacak partinin merkez parti olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla hani 2002'de AK Parti'nin yaptığı açılım, işte Erkan Boncu, Ertuğrul Günay ve benzeri isimlerle yaptığı açılım benzeri bir şey olacağı kanaatindeyim. Bu ülke adına bir teveccüh göstermiş olur. Bu vatandaşa da yansır. Onun bir hava oluşturacaktır. Desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Diğer türlü AK Parti'yi başka türlü yenemeyeceğinizi düşünüyorum. Şimdi iktidar devamlı surette seçim kazanınca başka bir şey aramaz oldu. Nasıl olsa ben kazanıyorum. Muhalefet de maalesef devamlı surette seçim kaybettiği için
doğru.
Bir şey yapmama gerek yok modunda. Artık herkeste bir atalet var. Bunu kıracak olan şey yeni bir oluşumdur. Bunu desteklemek lazım.
Peki seçimden ne çıkarsa var, çıksın, bu olacak mı sence? Atıyorum yani hakikaten.
Kanaatince çok sevdiğim Yavuz Bülent Bakiler abinin bir sözü var. %1 milyon diyor. Ben bunun %1 milyon derecesinde değerli olduğunu ve olacağını düşünüyorum.
Sayın Abdullah Gül geçtiğimiz günlerde bir diplomasi ağırlıklı bir toplantıda konuşmalar yaptı. Sosyal medyada paylaşıldı. Pek çok kişi yine 1 milyonuncu defa ortaya çıkıyor falan gibi böyle sitayişli sitemli tweetler atıldı. Pek çok kişi Sayın Gül'ün şahsen de değil ama belki işaret vermek anlamında da bir siyasi bir şeyin içine girmeyeceğini, eğer İstanbul'un ve Ankara'nın kazanılması halinde AK Parti tarafından böyle bir şeyde cesaret edilmeyeceğini düşünüyorlar. Sen ne dersin? Katılır mısın?
Valla ben Sayın Abdullah Gül noktasında 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçtiğinde çok ümitlenmiştim. Benim gibi ümitlenen milyon tane insan vardı. Bizim için bir sükutu hayaldi, doğrudur. Ama tekrar isminin dinlendiriliyor olması onun da bir hazırlığının olduğuna dairdir. Destek mahiyetinde olsa bile ben Ali Babacan'ın şahsında bu işin kotarılabileceğini, gayet de başarılı bir siyasi parti olacağı konusunda hemfikirim. Abdullah Gül'ün cesaretsiz durması
başka
bunu
nedenler.
Neye bağlamak lazım? Başka nedenler tabii. Bu dile getirdiğiniz şeyler değil. Özellikle konuştuğumuz şeyler de hatırlarsınız.
Tabii. Bir de bir hani devam eden bazı davalar var. FETÖ aynen davalarında verilen bazı ifadeler var. Sayın Gül'e yakın bazı isimler tarafından. Bir şey sorayım şu hani bölgeyi iyi bildiğin için senin yorumunu merak ediyorum. Bucak aşiretinden CHP'nin aday göstermesi gerçekten sence hata mıdır? Ya da ortaya çıkan infial nedir? Bölgede bu mesela HDP ile arasındaki bağı kopartacak kadar sert bir şey midir?
Yani ben bu duruşu yadırgayan birisiyim. Ben
öyle mi?
Kesinlikle. Yani siz savunduğunuz ilkelerin tersini yapar konumda olduğunuz zaman o zaman kendi kendinizi sorgulamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu ben son 20-25 senede 3 defa test etmiş durumdayım. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum. 99 yılında ben Kanal 6'da mağdurken Abdullah Öcalan tutuklanmış ve idamın kaldırılması için sevgili Bahçeli'ye imza attırılmıştı.
Doğru.
28 Şubat sürecinde de yaşadığımız başka bir tecrübe olmuştu. Hatırlarsanız Necmettin Erbakan başbakanken ona da Fıran kurslarının kapatılması ve kimi askerlerin meslekten men edilmesiyle ilgili.
Doğru.
Evet. Son olarak da şimdi Sayın Erdoğan'ın İslami cemaatlerle ilgili başlattığı bu ne diyelim kavga diyelim. Kendisinin söylemlerinin dışında bir şeye hizmet veriyor gibi gözüküyor. CHP'nin her ne kadar Bucakaya aşiretiyle ilgili olumsuz demeçleri olsa da bunu aday olarak gösterdiğinde CHP'deki kimi vatandaşa ve dolayısıyla HDP'lerin de muhtemel oy verme potansiyellerini ellerinin ters gittiklerini buna ihtiyaç duymadıklarını gösteriyor. CHP'de şu an oluşan müthiş bir kırgınlık var. O ayrı konu. Hı hı. Hemen hemen her ilçede istifalar var. Hakeza Akif Hamza Çebi istifa etti farkındaysanız.
Akif Bey herhalde adaylık bekliyordu benim gördüğüm kadarıyla. Bazı ilçelerde kendisi adaylık bekliyordu. Bazı listelerde de kendisine bırakılmasını istiyordu. Beykoz gibi ilçeler, Kadıköy gibi ilçelerde vesaire. Ha, o birazcık daha içeriye dönük bir operasyon gibi gözüküyor ama şeyin hani örgütün de şeyin kırgınlığı, seçmenin kırgınlığı meselesi konusunda hemfikirim. Tarikatlardan ve gruplardan bahsetmişken bunu sormadan olmaz. Şimdi az evvel Barışlar'ın kitabından bahsettik, Metastaz'dan. Bazı grupların artık devlette FETÖ'den boşalan yerlere çok hızlı bir şekilde yerleştiği. Sayın Erdoğan'ın da bir noktada bunları tasfiye etmek zorunda kalabileceği söylentisi yaklaşık bir senedir var. Ama bir şey olabileceğine dair de bir işaret gözükmüyor. Özellikle adliyede, Sağlık Bakanlığı'nda vesairede. Senin görüşün nedir?
Yani bu seçim sonrasında kalmış bir operasyon olabilir. Ben az önce söylemiştim. Üçüncü kırılma noktası olarak Sayın Erdoğan'ın da cemaatleri ve tarikatları en azından akredite olmak konusunda yönlendireceği, engelleyeceği ve onların en azından şu an nasıl söyleyeyim belirli bir terbiye, belirli bir süreçten geçireceğine dair bir işaret var. Bu da seçimden sonraya kaldı. Şu an yapılması muhtemel her türlü girişim AKP'nin oy kaybetmesi şu an onu bekletiyor diye düşünüyorum.
Şeffaflaşabilirler mi senin tahminince?
Yani olması gereken bu. Ben katılıyorum. Yani siz belediye hizmeti sunduğunuz zaman nasıl ki şeffaf bir hizmet bekliyorsanız cemaatler noktasında da bunu bizim talep etme hakkımız var diye düşünüyorum. Neden örtülü, gizli, kapaklı işler yapıyorsunuz da milletin aklına bu kadar kurt sokmanızın manası nedir?
Herkes
korktuğunuz bir şey yoksa eğer dininize güveniyorsanız bunu aleni bir şekilde yapın. Güzel örnek olun. Vatandaş da çok müşterih bir şekilde dinine ısınsın, sizdeki güzel örneği görsün ve onu yaşasın. Ben bunu gerektiriyor diye düşünüyorum.
Çok doğru. Bir de şeyi sorayım yani tarikat ve cemaatler devletle iş yapmasa olmaz mı? Yani hani Amerika'da da vardır gruplar ama devletle özellikle iş yapmamaya, bağımsız kalmaya, küçük ama bağımsız kalmayı tercih ederler. Bizdekiler neden illa devlete ortak olmak istiyor veya devletin kasasındaki rantın bir parçasında şeyi olmak istiyor?
Kaybettiğimiz noktada bu sevgili Ahun. Az önce ben de bir röportaj için buraya geldim. Fatih'teyim şu an. Teşekkür ederim. Yeni Asya'nın genel yayın yönetmeni Kazım Güleç yüzle konuşuyorduk. Laf lafı açtı, söz döndü, dolaştı. Oraya kadar geldi. Yani tarikatların iktidarın, daha doğrusu tarikatların ve cemaatlerin iktidarla haşne fişne olmasına gerek yok. Çok uzağında kalsın. Siyasete bulaşmasın. Siyasete bulaştığınız zaman maalesef ve maalesef içli dışlı olduğunuz zaman işte 17-25 olur, 15 Temmuz olur. Hakeza. Cemaat, tarikat siyasetten uzak olmalı. Eğer rızayı lillah için çalışıyorlarsa şayetan Allah rızası için siyaset yapmasınlar diye düşünüyorum.
Çoğunluk da öyle düşünüyor. Çok teşekkürler sevgili Reis Dündar.
İyi yayınlar diliyorum.
İyi yayınlar, kolay gelsin. Ocakmedya.com'da Reis Dündar'ı okuyabilirsiniz. Bu tarikatlar cemaatler meselesini herhalde önümüzdeki günlerde birazcık daha çok konuşacağız. Bu seçim sürecinde de daha sık gündemde kalacak gibi. Barışlar'ın kitabı çok iyi okunuyor ve çok iyi tepkiler alıyor. Fotoğrafın tamamını bu haftada tamamladık. Umarız keyif almışsınızdır dinlerken. YouTube'dan bizi tekrar izleyebilirsiniz, hatırlatalım. RSFM'de, Sputnik'te bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Haftaya görüşürüz. Özyurt, fotoğrafın tamamını sizlere vermeye gayret edeceğiz. Bugün sıcağı sıcağın hakikaten hem siyaset çok yoğun hem ekonomi cephesinde önemli gelişmeler var. Sıcak gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor. McKinsey meselesi birazcık daha gündemimizde kalacak gibi. Belki kendi başından bu yana duyduğumuz en gerçekçi tespitler meclis kürsüsünden. Biraz sanat, bu hafta enteresan gelişmeler.
Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.